Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ayşegül Genç imzalı Derinde Kalan Evler, Yüzeye Vuran Aşklar başlıklı yazısını sunuyoruz. Evin Derinliği. Tolstoy, Anna Karenina'nın orijinal metninde ev sözcüğünü 6 cümlede 8 defa tekrarlayarak farklı bir anlatım sunmuştur. Milan Kundera bunu yazarın bilerek yaptığını, çevirmenlerin bu 8 ev kelimesini tekrar olmasın diye farklı anlamlarla çevirdiklerini, Fransızca metinde sadece bir, Çek çevirisinde ise 2 kez kullanıldığını söyler. Bu ona göre büyük hatadır. Ev, evdir çünkü. Tıpkı Çek Milli Marşı'nda geçen ev anlamına gelen bir kelimenin Fransızca'ya çevrilirken vatan olarak çevrilmesinin hata olduğu gibi. Ona göre vatan daha politik ve devlet dilidir. Ev ise ait olunan yerdir. Bu bir manzarada olabilir, tek bir odada olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evle vatanı aynı yücelikte görmesine rağmen birini diğerinin yerine koymamış, ikisinin iki ayrı değer olarak korunmasını istemiştir. Savaş esnasında savaşa katılmak isteyen hanımlara evlerinizde kalmanız da cihattır diyerek başka ulvi bir görev için evin terk edilmesine müsaade etmemiştir. Cihat esnasında bile evin kapısına kilit vurulmamıştır. Ev, somut anlamının dışında duygusal anlamını da yanında taşır, bırakmaz. İçinde mutlu olduğunuz, değerli anlarınızı geçirdiğiniz, sığındığınız bir sıcaklıktır ev. Bu sıcaklığın kaynağının aile olduğunu, huzurun kaynağının meşruiyet olduğunu, evi ev yapan, bizi oraya ait kılan duygunun sevgi olduğunu çok iyi biliriz. Evde kimse yoksa, soba henüz yanmamış, kombi açılmamışsa bile hatıralar vardır. Bizi o hatıralar karşılar. Soğuk bir oda yine sıcak bir ev oluverir. Böyledir. Yalnız bir de şöyledir. Şu modernizmle birlikte evin duygusal anlamı kaybolsun diye her şey yapılmıştır. Toplumun bireye, bireyin bedene, bedeninse hazza indirgendiği bu çağda insanın evden, sorumluluktan, aileden kaçması için bütünden parçaya doğru giden tüm yollar cilalanmış, ışıklandırılmıştır. İnsan evinin merkezinden, dolayısıyla duygusal aitliğinden kopartılarak duvar kenarlarına, tek gecelik odalara, arka sokaklara, bar kuytularına itilerek kendisine albenili ama sentetik bağlar kurması salık verilmiştir. Aile yerine birey, anne baba, çocuk yerine tek ebeveynli aile, eşcinsellerin evlat edinmesi, dışarıda çok eşli, evde yalnız, kendi evinin iktidarı, feminizm gibi konularla ev, ev olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır. Evin saydamlaşması da evin ev olmaktan çıkaran başka bir sorundur. Evlerde, mahrem alanlarda aileye özgü yaşanılan aşk, sevgi, cinsellik gibi konular, iletişim araçları ve sosyal medya ile ortaya dökülmüş, herkes bir diğerinin değer biçtiği şekilde yaşamaya, şablonlara girmeye, tek tipleşmeye devam etmiştir. Dinimizde bir ailenin yatak odası konularını başka birine anlatması doğru bulunmamıştır. Buradan yola çıkarak Osmanlı'da bir kadının hangi yemeği iyi yaptığının bile ortada konuşulmaması gerektiği bir örf olarak toplum içinde yerini almıştır. Sebep basittir. O yemeği iyi yapamayan başka bir hanım rencide olmasın. Üstünlük, eziklik duygusu yaşanmasın. Bu da ailelere yansımasın diye. Evi korumak adına ince işler, ince düşünceler bunlar. Kusursuzluk arzusu bu çağda önüne geçemediğimiz evi baltalayan başka bir problemdir. Ve özellikle sosyal medya ve diziler üzerinden insanlara boca edilen en güzel budur emriyle insanlar kusursuz güzelliğin peşine düşerler. Çağın insanı olabilmek adına kozmetiğe ve estetiğe evet diyen insanlar karşılarında kusursuz insanlar aramaya koyulurlar. Ruh ikisi, doğru insan, hayalimdeki kadın gibi popüler söylemlerle kısıtlı, kusurlu, orijini kaybetmiş insanlara sırf birileri güzel olan budur dediği için büyük değerler verilir. En ufacık aksamadaysa bütün bu söylemler üzerine yapışacakları başka birini aramaya koyulurlar. Oysa evet, insanlar genelde kusursuz insanlara aşık olurlar ama kusurlu insanlarla mutlu olurlar. Çünkü insan kendi kusurlarını ve başkasının kusurlarını kabul ettiği müddetçe mutludur. Eşimizin kusurları aslında sığınağımız, yuvamızdır. Evlilik, eşinizin kusurlarını görüp kendi kusurlarınızı gözden geçirdiğiniz bir akittir. İkiyüzlü bir kusursuzluk değil, neşeli bir kusurluluk hali belki de. İslami duyarlılığa sahip gençlerin de bu akış içerisinde yalpaladıklarını görebiliriz. İlahi aşk için, ilahi aşka ulaşmak adına bir araya gelinen birlikteliklerin bir eve dönüşmeden noktalandığını görebiliriz. Aşkın aslında insanı benliğinden uzaklaştıran, hırkayı, lokmayı unutturan bir duygu olduğunu bilenlerin, ilahi aşka bu minval üzere gitmek isteyenlerin iş evlilik noktasına geldiğinde tırnaklarını çıkarıp bir anda ben merkezci, kusursuz, hazır olmayan, ürkek, korkak, öyle demek istememiştimci insanlara dönüştüklerini görebiliyoruz. O zaman bu aşk değil, bu beden tatmini, bu flört ihtiyacını gidermedir diyebilir miyiz? İlahi aşkı bedensel bir tatmin nesnesi haline getirmek insana ne kazandırır? Hem yaşadığımız çağın zorlamaları ve yönlendirmeleri yüzünden hem de insanın ben merkezci olması, İslam dininin yapıcı onarıcı yönünden uzaklaşması yüzünden aşkların dilde kaldığını, evlerin sıcaklığını kaybettiğini, hatıraların yok olduğunu söyleyebiliriz. İnsan ruhu her daim evini arıyor oysa, yerine başka bir şeyin konulamayacağı, başka kelimelerin yerini tutmayacağı, vatan kadar kutsal olan ama değeri ondan çok daha farklı konumlandırılabilecek o yeri arıyor. Bu akımlar, izimler, ellerinde baltayla dolaşıp evleri bir bir yok etmeye çalışsa da, insanın kodlarına yerleştirilmiş bir ev arzusu var olmaya devam edecektir. Yoksa küçük çocukların bunca apartman, rezidans, gökdelen arasında ev çizer misin denildiğinde hala bahçe içinde kırmızı çatılı tek katlı ev çizmesini nasıl açıklayacağız? Evet, fıtrattan uzaklaşmış, bahçeyi kaybetmiş, tek katlı evleri yok etmiş olabiliriz ama en azından evin manasını kurtarabiliriz. İçinde aile olduğumuz yeri, gökdelenin içinde de olsa, mağarada da olsa, fıtrat gereği üzerine kırmızı bir çatı çizip hala koruyabiliriz. Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Derinde Kalan Evler, Yüzeye Vuran Aşklar başlıklı yazısını sunduk değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şekersiz, susuz, kahvesiz, Diamandi'den Yamande diye başlıklı Mesut Kaya'nın kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Bilmek değil, olmak gerek. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi, cazibesi çok güçlü bir kitap. Mesnevi sizi kendi iklimine çeker, ruhunuza bir kıvılcım gibi düşer. Okudukça ağır ağır tutuşursunuz. Tutuştukça manevi bir zevk duyar, yavaş yavaş dünyevi istek ve arzulardan sıyrılırsınız. Nihayet yandığınızı fark edersiniz. Hristiyan bir Rum olan Diamandi de Mesnevi'nin cazibesine bütün varlığıyla kapılanlardan. Kapılıp da bir daha o cazibe alanından kurtulamayanlardan. Bir ömür aşk ateşiyle yanıp tutuşanlardan. Diamandi aslen Kayseri Talaslı. 1884 yılında doğmuş. Küçük yaşlardayken ailecek kendisinin hayatımda yeni bir sayfanın ilk kelimesi diye nitelediği Kastamonu'ya taşınmışlar. İlk öğretimini Rum Ortodoks okulunda görmüş. Lisede Müslümanlarla birlikte okuyan Diamanti, özellikle Arapça ve Farsça derslerine düşkünmüş. Müslüman olmamasına rağmen din derslerinde sınıfta kalır, dersleri dinlermiş. Gizli bir el beni hocaların anlattığı o sırrın içine çekiyordu, diyor. O yılları kendisi şöyle anlatıyor. Dersler ilerledikçe ufkum genişledi. Artık Arapçanın, Farsçanın, edebiyatın delisi olmuştum. Mevlana'nın, Sadi'nin, Hafız'ın mısraları beni benden alıyordu. Hocalarımdan ve öğrencilerden gördüğüm ilgi o kadar artmıştı ki bana Yamandi Molla diyorlardı. Ne olduysa o günlerde olur. İkinci sınıftayken Farsça hocasının tahtaya yazdığı birkaç beyit onun için ilk kıvılcımı oluşturur. Bunlar Mesnevi'nin ilk mısralarından başkası değildir. Siyah tahtaya beyaz tebeşirle yazılmış kelimeleri okuyunca yandım, gönlüme bir ateş düştü. Bu ateş ömrümce beni yaktı. Başlangıçta Diamandi'ydim, sonra Yamandi Molla oldum. Sonra Yaman Dede dediler, sonra Yanan Dede. Diamandi daha sonra asıl çilenin başlayacağı İstanbul'a gidip hukuk fakültesine kayıt yaptırır. Bir yandan da Mevlevi Hane'yi ve Ahmet Remzi Dede'yi keşfeder. Ondan Mesnevi okudum, elimden tuttu, beni Mesnevi denizine daldırdı, ufkum genişledi, inancım arttı, o denizde neler yoktu ki? Kainatın sırları, inancın iç dünyasının derinliği, bu derinlik beni sarhoş ediyordu. Aşkın alevden ummanı beni alıp götürüyordu. Mesnevi'yi bitirdim, aslında Mesnevi beni bitirdi. Diamandi bir rüya görür. Korkunç bir karanlıktan ışıltılı bir aydınlığa süzüldüğünü gördüğü bir rüya. Kaynağı kendisinin aşk sultanı dediği Hazreti Mevlana'ya uzanan bir aydınlık. Bu rüya onun ihtidasının önemli bir basamaklarından biridir. Bir gün bir dostu hadi gidelim der. O nereye gittiklerini bile sormadan yola revan olurlar. Tokat'ta gönül okuyan bir güzelin huzurundayız. Adı gibi kendisi de halim bir Nakşi Şeyhi, Ahmet Hilmi Efendi. Şehadet kelimesini birkaç defa tekrar ediyorum. Sanki alem yeniden kuruluyor. Öncesine ait ne varsa yok oluyor. Her şey yeniden yapılıyor. Düşünce kalemi yıkıyorum. Duvarlarımı yıkıyorum. Bütün bentlerimi aşıyorum. Yeniden kuruluyorum. Senden başka ilah yoktur. Senden başka bir şey yoktur. Bütün benliğimle şahitlik ediyorum. O senin Habibindir. Tabii bütün bunlar bir ayda, bir yılda olmuyor. Diamandi'nin Yaman Dede olması bir ömrün hikayesi. O günlerde evli, bir kızı var. Yaman Dede uzun yıllar Müslümanlığını gizlemek zorunda kalmış. Bunda özellikle dinine çok bağlı olan eşini ve kızını üzme endişesi etkili olmuş. İbadetlerini ve kulluğunu gizli saklı sürdürmüş. Özellikle Ramazan orucunu tutarken çok zorluklar çekmiş. Akşam yemeğiyle iftar saatini denk getirmenin, evde namaz kılmanın sıkıntılarını yaşamış. Seccade yerine yastık kılıflarında çarşaflarda namaz kılmış. Cuma namazlarına, teravihlere, uzak semtlere gidermiş. Bu sebeple dermiş ki, İstanbul'un sapa yerlerindeki camileri benim kadar bilen yoktur. Bir zaman gelir ki, çevresindekiler onun Müslüman olduğuna muttali olurlar. Patrikhane, ondan boşanması için eşine baskı yapar. Yaman Dede, her fırsatta kendileri için dua ettiği, üzmemek için dinini sakladığı, çok sevdiği eşi ve çocuğundan ayrılmak zorunda kalır. Bundan sonra hayatını kendi başına sürdürecektir. Sene 1942'dir. Kendisine bir söyleşide niçin din değiştirdiği sorulur. Efendim der, o ulu sultanın aşkı gönlümü yakmaya başladıktan sonra ayrı bir varlığım kalmadı ki ayrı bir dinim olsun. Mevlana'yı okuyup da ona doğru akmamanın imkanı var mı? o kadar çok güzellik yansıtıyor ki bize, insan onu daha derinden kavradıkça adeta buharlaşıyor, ayrı bir varlığı kalmıyor. Aşk böyle değil mi efendim? Bütün bağları yıkarak kendi bağlarını kurmuyor mu? Sizi yok edip yokluktan varlığı buldurmuyor mu? Gelelim yazının başlığındaki ifadeye. Yaman dede kızından bile bir bardak su istemeyecek kadar insanları yormak, onlara eziyet vermek istemeyen birisidir. Kimseden bir şey istememeyi, sadece vermeyi şiar edinen bir insandır. Bu yüzden en büyük ikram, ikramsızlıktır diye bir düstur edinmiş kendine. Kahveniz nasıl olsun diye sorulduğunda şekersiz, susuz, kahvesiz olsun dermiş. Aslında ben onun bu ifadelerinde mahviyet hırkasına bürünmüş, hiçliğin sırrına ermiş bir ruhun terennümlerini gördüm. Sadık Yağsız Uçanlar, Yamandi adlı kitabında Yaman Dede'nin bir kız öğrencisinin suallerine verdiği cevabi mektupları bir araya getirmiş. Yaman Dede, kimi uzun, kimi kısa mektuplarında o mahviyet perdesini biraz aralamış ve çoğu kez mahcup bir edayla hayatını, ihtida hikayesini ve yanıp yakılışını anlatmış. Bütün hatıratlarda karşımıza çıktığı şekliyle bir devrin ilim, irfan, edebiyat dünyasının güzide simalarına, mesela Yahya Kemal, Massignon, Anna Maria Schimmel, Şefik Can, kültürel ve gündelik hayatına ayna tutmuş, bahse konu Anadolu'dan İstanbul'a, Hristiyanlıktan İslam'a seyreden bir serüven olunca insanı daha çok cezbeden bir eser çıkmış ortaya. Son olarak beni bu güzel kitaptan haberdar ettiği için okuma ve okuduklarını paylaşma aşkının zindeliğiyle her zaman dikkatimi çeken Konya'nın zarif insanı İsmail Öksüzler Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Evet değerli dinleyenler, Mesut Kaya'nın kaleme aldığı Şekersiz, Susuz, Kahvesiz, Diamandi'den Yaman Dede'ye başlıklı yazısını paylaştık programımızda. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Evet, Yusuf Temizcan'ın kaleme aldığı Yarınki Türkiye'nin Tasarımı Nurettin Topçu başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Portre bölümünde yer alıyor bu yazı Genç Dergisi'nde. Kasım 1909'da İstanbul Süleymaniye'de doğar. O zamanki nüfus kaydında adı Osman Nuri'dir ve aslen Erzurumlu bir ailenin çocuğudur. Dedesi orduda topçuluk yaptığı için kendilerine topçuzadeler denir. Nurettin Topçu'nun çocukluğu Süleymaniye civarında ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçer. Küçük yaşlarda bir sandıkta gazete ve dergi biriktirir. Mehmet Akif'in şiirlerini ezberler ve hayatı boyunca Akif'e karşı büyük bir hayranlık hisseder. Nesiller arası lisan kopukluğunun olmadığı zamanlarda küçük bir çocuk Akif'in şiirlerini anlayabiliyordu. Şimdi biz yüksek lisans öğrencileri Akif'in çoğu mısrası için sözlüklere bağımlıyız. Üniversitede değil, lisede görevlendirilir. Vefa İdadesi'ne gider. Birinci sınıftayken babasını kaybeder. Erken yaşlarda olgunlaşmasını sağlayacak bu elim hadise onu fazlasıyla üzer. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından felsefeye meyleder. Avrupa'da eğitim görmek için sınavlara girer ve kazanır. Fransa'ya gider. Lisans okurken aynı anda doktora çalışmalarını sürdürür. Yurda döndüğünde üniversitede değil Galatasaray Lisesi'nde görevlendirilir. Anlatılanlara göre bazı haksızlıklara karşı geldiği için İzmir Erkek Lisesi'ne sürülür. Bu esnada 2 yıl süren kısa bir evlilik yapar. Robert Kolej'inde ve İstanbul İmam Hatip Okulu'nda dersler verir. İmam Hatip'teki derslerinden ücret almak istemez. Devlet ideolojisine dair eleştirel yazıları dolayısıyla Denizli'ye sürgün edilir. Burada Bediüzzaman'la tanışır. Daha sonraki yıllarda üniversitede çalışmak için gayret eder fakat çeşitli entrikalarla girmesi engellenir. Nurettin Topçu'nun en mühim kavramsallaştırmalarından biri isyan ahlakıdır. Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca olarak yazdığı doktora tezine de isim olan bu kavramda isyan ve ahlak meselelerini farklı bir boyutta birleştirmiştir. Onun zihninde isyan, iradenin sonsuza ulaşmak ve onunla birleşmek için önüne çıkan her engeli reddetmesine yönelik bir harekettir. İsyan ahlakı ise söz konusu hedefe ulaşmak için sonlu ve geçici olan şeyleri reddeden sorumluluk bilincidir. İsyan ahlakına bazen hareket ahlakı da der ki, 1939'da 1953 yılları arasında toplamda 47 sayı çıkarttığı dergiye hareket ismini vermiştir. Fikir ve sanatta hareket. Bu dergi, düşünce dünyasının neşet ettiği ortamlar olan dergilerimizin tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca isyan ahlakının karşısına konformizm hastalığını koyar. Konformizmin en tehlikelisi ise kafa konforudur. İşte bu yüzden sabırla ve gayretle hareket bayrağını ayakta tutmaya çalışır. Nurettin Topçu'nun eserleri fertten topluma, devletten millete ve tarihe, ekonomik sistemlerden sanata, hepsinin üstünde ahlaka kadar uzanan bir fikir ve felsefe dünyasını içeren düşüncelerini ifade eder. Etkileyici bir üslubu vardı. Bazen bugünün Türkçe bilgisiyle zor anlaşılan satırları, bazen de derin felsefi tahlilleri içeren sayfalarla karşılaşırız. Batı düşüncesini iyi bilen, gözlemleyen ama geleneği önemseyen yönü dikkat çeker. Meselelere ahlak üzerinden yaklaşır. Önemli eserlerinden biri olan Yarınki Türkiye'de, Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı ruh cephesinde henüz yapılmadı diye haykırır. Çağdaşlarına kıyasla daha donanımlı, daha soruşturmacı, kimi zaman da daha coşkulu bir anlatıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. İlimlerin ve güzel sanatların neredeyse hemen her sahasına ilgi duymuştur. İnsanı mesele edinen her şey onun da meselesidir. İslam ve insan, ahlak nizamı, Mehmet Akif, iradenin davası, büyük fetih, ahlak, devlet ve demokrasi, Mevlana ve tasavvuf, kültür ve medeniyet, Türkiye'nin marif davası 20'yi aşkın eserinden birkaçıdır. Türkiye'de müstakil bir fikir hayatından bahsedeceksek, hoş üslubu, tespit, tenkit ve çözüm önerileriyle, kavramsallaştırmalarıyla, kelimenin tam anlamıyla, filozofluğuyla, kendisini tanımasak bile emin olduğumuz nüfuz edici tesiriyle, mütevazı ve beyefendi tavrıyla şüphesiz zirvedeki birkaç şahsiyetten biridir. Özgün bir Türk düşünürüdür o. İsmail Kara'ya göre Nurettin Topçu, 1950'den itibaren Türkiye'nin Amerikanlaşmasına en sert biçimde karşı çıkmıştır. Türk olduğu için Avrupa'da, İslam'dan bahsettiği için bu topraklarda üzeri örtülmek istenmiş biridir. Bir gerçek var. 1800'lü yıllardan bu yana bir zihni savrulma yaşıyoruz. Cemil Meriç'in ifadesiyle araftayız. Düşünce dünyamız, beslendiği kaynaklar ve yönelimler bakımından kimlik arayışını uzun bir süre tamamlayamadı. Kaçış rampasını bulamadı. İbni Haldun'dan hareketle bunu coğrafya-kader ilişkisine bağlayabiliriz. Bu çok rahatlatıcı da olabilir ama hakikati ıskalamamıza neden olur. Ya da kolaycılığa kaçıp geleneksel düşünme biçimimizi uzun uzun eleştirebiliriz. Bu da bizi indirgemecilik tuzağına düşürebilir. Sosyolojinin bize öğrettiği bir şey var. Sosyal olayları kavrayabilmek, zamandan ve mekandan uzaklaşmayı gerektirir. Bunun için vicdanımızı ve birikimimizi ideolojik yaklaşımların gölgesinden uzakta tutarak fikri hafızamızı tazelemek zorundayız. Nurettin Topçu'dan başlayarak kendimize yönelen yeni okumalar yapmak mecburiyetindeyiz. Uzun bir süredir dillendirdiğimiz kendimize dönelim ünlemini bir niyetten öteye taşıyarak ona hareket üfleyeceksek buna Nurettin Topçu'dan ilham alarak başlayabiliriz. Tam da böyle bir niyeti gerçekleştirmeye yönelik münbit bir zemini buradan yakalayabiliriz. O bize nereden başlamamız gerektiğine yönelik bir işaret fişeği çakabilir, yolumuzu açabilir. Hem Türkiye'de hem de diğer Müslüman ülkelerde fikir meselesini dert edinenlerin tasavvufu büyük ölçüde eleştiri alanı olarak gördüğü bir zamanda o, tasavvuf merkezli bir İslam düşüncesi benimsemiştir. Her halini dua yapabilen insan, sonsuz kuvvete sırtını dayamış demektir. Alemin gayesi aşk olsa gerek. Gençler, düşünerek girilen kapı yalnız okulun sınıf kapısıdır. Şuna inanınız ki dünyada hiçbir fetih kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir, der. Nakşi Şeyhi Abdülaziz Bekkine Efendi'ye intisaplıdır. Tasavvufla felsefe iki zıt anlayış olarak algılanır. Biri kalp ve keşfi, diğeri ise sadece aklı öne çıkarır gibi görünür. Nurettin Topçu'nun Bekkine Efendi'ye bağladığı ve daha pek çok bunun gibi örnek bu yanılgımızı düzeltmektedir. Topçu'nun yakın arkadaşlarından sırrı tüzerden öğrendiğimize göre tereddütlerle gitmesine rağmen ilk karşılaşmalarında sabaha kadar sohbet ederler. Aklındaki pek çok soruya yanıtı burada bulur. Münzeviliği ve mücadele adamlığını birlikte götüren Topçu, Bekkine Efendi'de aradığını bulmuştur. Bekkine'nin vefatının ardından şöyle diyecektir: "Ruhlarımızın önünde yürüyen o büyük varlığı kaybettim." Türk hikayeciliğinin en önemli isimlerinden biri ve Dergah Dergisi, Dergah Yayınları'nın öncüsü Mustafa Kutlu Bey onu şöyle anlatıyor: "Verdiği kararlardan kolay kolay dönmezdi, iradesi sağlamdı. Dağlarda, su başlarında saatlerce yalnız başına kalırdı. Ömrü boyunca neredeyse hiç hasta olmadı. İbadetini gizli yapardı. Sabah çok erken kalkardı. Eşyaya kıymet vermezdi." 10 Eylül 1973'te Diyanet vaizlerine hitaben yaptığı konuşmanın YouTube'da ses kaydı bulunuyor. Sesini duymak kişiliğine dair önemli ipuçları verebilir. 1975'in Nisan ayında hastalanır, teşhis koymakta güçlük çekilir. Pankreas kanseri olduğu düşünülür. 10 Temmuz'da vefat eder. Topkapı Kozlu kabristanındadır. Allah kendisine ve bize rahmet etsin. Onun sözleriyle bitirelim: "Dostlar, dünya üzerinde inanmak, ummak ve sevmek gibi saadet yoktur." Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Portre bölümünde "Yarınki Türkiye'nin Tasarımı" Nurettin Topçu başlıklı yazıyı aktardık. Yusuf Temizcan'ın kaleminden paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bugün Genç Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.